kurtuluşa giden yol.
Sesimizi kıtalar ötesine ulaştıran TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kurtuluşa Giden Yol programının 4. bölümünden tüm dinleyicilerimize selamlar. Ben Mehmet Kancı. Adım adım Kurtuluş Savaşı tarihini anlattığımız programda 3. bölümü geniş bir şekilde İzmir'in işgaline ayırmıştık. Yunan ordusunun İzmir'deki vahşeti kendi müttefiklerini dahi iğrendirecek seviyeye ulaşırken Okyay'dan çıkmış Bandırma vapuru da 9. Ordu Müfettişliği görevi altında Anadolu'da direnişi örgütleyecek Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul'dan Karadeniz'e açılmıştı. Peki Mustafa Kemal Paşa'nın görünürdeki görevinin içeriği neydi? Bu görevi nasıl ve hangi şartlarda almıştı? Ankara'ya varışına kadar hayata geçirdiği eylemleri anlamak için biraz bu konuların üzerinde durmak lazım. İngilizler 9 Mart 1919'da Samsun'a 200 kadar asker çıkarmışlar. Dahası Karadeniz bölgesindeki Türklerin Rumlara saldırdığı iddiasıyla hükümete bir protesto notası da vermişlerdi. Ancak olaylar İngiliz iddialarından farklı şekilde gelişmekteydi. Mondros Mütarekesi ve Paris Konferansı'ndaki Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yönelik girişimlerden ilham alan Rumlar, Karadeniz bölgesinde sözde bir Pontus Devleti kurmak için çoktan harekete geçmişlerdi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un prensiplerinin 12. maddesini de kendilerine dayanak haline getirmişlerdi. Bu madde şu şekildeydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına egemenlik hakkı tanınmalı, fakat Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir. Rumlar Karadeniz bölgesinde nüfusun %10-15'ini oluşturmalarına rağmen bu dengeyi tersine çevirmek için çetelerle kıyıma giriştiler. Bafra civarında mevcudu 2000 kişiyi geçen ve adını bölgedeki bir dağdan alan Nebyan çeteleri, bölgedeki 11 Rum köyünün erkeklerinden teşkil edilmişti. Bu çetelerin geçmişi 1. Dünya Savaşı yıllarına dayanıyordu. Seferberlik emrine uymayan Rumlar, silahlanarak bölgedeki Türk köylerine yönelik saldırılarına henüz 1917 yılında başlamışlardı. 1917 yılının Ekim ayında Bafra'nın Çaşur köyüne yaptıkları saldırı, nihai hedeflerini de ortaya koyar nitelikteydi. Çaşur'u basan 600 kişilik Rum çetesi, 38'i kadın ve kız çocuğu olmak üzere 68 kişiyi öldürmüş, tüm köyü yakmıştı. 1917 yılı boyunca Rum çetelerin artan saldırıları 1921 yılının Ağustos ayına kadar devam edecekti. İngilizler ise bölgedeki Rumların saldırı altında olduğu iddiasıyla Osmanlı Devleti'nin müdahalesini talep ediyor, muhtemel bir başarısızlık halinde ise Karadeniz bölgesini de İzmir gibi ilhak etmenin zeminini inşa etmek istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa henüz Mart ayında Ali İhsan Paşa'dan boşalan ve Irak cephesinde savaşmış 6. Ordu Komutanlığı görevini kabul etmemişti. Ancak gelişmelerin Anadolu'ya geçişi mecbur kıldığını görmüş, Samsun çevresindeki durumun hassasiyetinin kendisine daha geniş yetkiler sağlayacak bir görevi beraberinde getireceğini sezmişti. O da 9. Ordu Müfettişliği görevinin yetkilerinden en geniş şekilde yararlanmaya karar verdi. Genelkurmay 2. Başkanı Diyarbakırlı Kazım Paşa'ya mümkün olan en geniş yetkilerin kendisine tanınmasını sağlayacak bir talimat hazırlattı. Bu talimat sayesinde Mustafa Kemal Paşa'nın yetki alanı Samsun'u aşarak Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Erzincan ve Canik'e kadar genişliyordu. Bu il ve müstakil livaların vali ve mutasarrıfları müfettişlikten emir alacaklardı. Diyarbakır, Bitlis, Harput, Ankara ve Kastamonu kolordu komutanlıkları da doğrudan 9. Ordu Müfettişi'nin yetki alanına giriyordu. Görüldüğü gibi Marmara, Ege, Akdeniz'le Konya ve Diyarbakır haricindeki tüm Anadolu artık Mustafa Kemal Paşa'nın etkili olabileceği bir coğrafya haline gelmişti. Harbiye Nazırı Şakir Paşa da bu talimatın içeriğinin ne kadar geniş olduğunu görünce imzasını atmaktan çekinmiş, mührünü basmakla yetinmişti. Mustafa Kemal daha sonra bu olaya değinirken, "Rahmetli de vicdani bir seziş olmak lazımdı" diyerek Şakir Paşa'nın kendisinin gizli emelini tahmin ettiğine işaret edecekti. Mustafa Kemal yola çıkmadan bir gün önce İzmir'in işgal haberini Babıali'de damat Ferit'le görüşmesinde alırken, akabinde Yıldız Sarayı'na giderek Padişah Vahdettin'le de son görüşmesini yapar. Buradan sonra söz artık milli direnişindir. Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk adlı eserinde 19 Mayıs'ta Samsun'a varışında yaptığı tespitlerden şu satır başlarını hatırlatmakta fayda var. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup Dünya Savaşı'nda mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir anlaşma imzalanmış, büyük harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. İtilaf devletleri anlaşma şartlarına uymaya lüzum görmüyorlar. Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan unsurlar gizli, açık, özel emel ve maksatlarının teminine, devletin bir an evvel çökmesine mesai sarf ediyorlar. Diyor ve Mustafa Kemal şöyle devam ediyordu. Daha sonra elde edilen sağlam malumat ve vesikalarla teyit olundu ki, İstanbul Rum Patrikhanesi'nde teşekkül eden Mavrimira heyeti, vilayetler dahilinde çeteler teşkil ve idare etmek, mitingler ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavrimira heyetiyle hem fikir olarak çalışıyor, Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve tüm Karadeniz sahillerinde teşekkül etmiş ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Bu tespitler ve İzmir'in işgalinde yaşanan vahşetten de anlaşılacağı üzere, Anadolu'nun diğer bölgeleri içinde işgalciler ve işbirlikçileri tarafından hazırlanan benzer bir akıbet yoldadır. Anadolu'nun yıllar süren harplerden yorgun düşmüş halkının içinde bulunduğu maddi ve manevi ızdıraptan bir an önce silkinmesi gerekmektedir. Ancak durum Mayıs 1919 itibariyle pek de ümit verici değildir. İşte 40'lar 50'deki 49. Tümen Kumandanı Albay Şükrü Naili Bey'in kol orduya çektiği telgraf. Eşraf umumiyetle çekingen bir durumdadır. Balkan Harbi felaketi bunların maddi kuvvetlerini sarsmış, manevi kuvvetlerini altüst etmiş, yüce duygular namına bunlarda bir şey bırakmamıştır. Orta hallilerle vaktiyle siyasi cereyanlara kapılmamış olan köylülerin büyük bir kısmının, yurtlarının korunması için iyi idare edilirlerse seve seve her türlü fedakarlığa katlanacaklarını ümit ederim. Ve bir başka telgraf. Keşan'daki 60. Tümen Kumandan Vekili Yarbay Cemil Bey'den kol orduya. Yerli Müslümanlar teşkilatsız, duygusuz, kaygısız ve silahsızdır. Bu teçhizata ihtiyaçlarını takdir etmedikleri gibi buna lüzum da görmüyorlar. Makedonya muhacirlerinden Türkler ve Pomaklarsa daha uyanık, kısmen silahlı müdafaaya ve mukavemete azimlidirler. Ve gelelim İzmir'in işgalinden bir hafta sonra 17. Kolordu Kumandanlık Vekaleti göreviyle Anadolu'ya geçerek Yunan işgaline karşı ilk direnme hareketlerini tertiplemeye çalışan Albay Bekir Sami Bey'in 24 Mayıs 1919 günü Balıkesir ve Akhisar'da karşılaştığı manzaralara. Güneş batarken Balıkesir'e geldik. Bütün istasyonlara Yunan bayrakları çekilmiş gördük. 24 Mayıs 1919 sabahı Akhisar'ın manzarası şöyleydi. Bütün caddelere Yunan bayrakları asılmış. Herkes Yunanlıların gelmesini bekliyor. Birçok yerli kimse Rumların yanına sokulmuş dalkavukluk ediyor ve bu sayede Yunan şehre girince hayatını, malını, mülkünü emniyete sokacağını sanıyor. Bütün terzi dükkanları geniş Yunan bayrakları dikmekle meşgul. İzmir'le ardından Manisa ve Aydın'ın işgalleri, bu işgaller sırasında Yunan ordusu tarafından işlenen tecavüz ve zulümden henüz Anadolu halkının haberdar olmadığı anlaşılmakta. Milli varlığa vurulan darbenin henüz farkına varılmamış, millet henüz aydınlanma fırsatı bulamamıştı. Bu durgun suyu dalgalandıracak ilk seslerse İstanbul'dan yükselmeye başladı. Halk ilk kez Fatih semtinde işgalin başladığı 19 Mayıs günü bir araya gelerek bir miting düzenlemiş, bunu ertesi gün Üsküdar Doğancılar mitingi takip etmişti. Bu mitinglerde yalnızca erkekler kürsüde yer almayıp, Fatih mitinginde Halide Edip ve Meliha Hanımlar halka seslenmiş, Üsküdar Doğancılar'da 30 bin kişinin katıldığı mitingde onları Sabahat, Naciye Faham ve Zeliha Hanımlar takip etmişti. 22 Mayıs 1919'da Kadıköy İskele Meydanı'nda şiddetli yağmura rağmen düzenlenen mitingde kürsüye çıkan Münevver Saime Hanım, milli duyguları ateşliyordu. İnas Darülüfünun'u yani 3 yıllık yüksek öğrenim öğrencisi Münevver Saime şunları söylüyordu. Az söylemek, çok iş yapmak zamanı gelmiştir. Biz yalnız ağlıyoruz, ağlamakla kazanılacak, hıçkırıklarımızı işitecek bir kalp yoktur. Teşkilata nihayette fiiliyata başlamak lazımdır. Bu cümleler İtilaf Devletleri temsilcileri tarafından kışkırtıcı bulunmuş ve Münevver Saime Hanım tutuklanmak istenmiştir. Henüz yüksekokul öğrencisi olan bu genç kadın kendini tutuklamak isteyenleri atlatarak Anadolu'ya geçer. Münevver Saime daha sonra milli mücadeleye asker olarak katılır ve İstiklal Madalyası'yla taltif edilir. Mitinglerse burada bitmez. 23 Mayıs 1919'da işgale tepkinin doruğa çıktığı en görkemli ve pek çoğumuzun aşina olduğu Sultanahmet mitingi gelir. Mitinge katılımın 150-200 bin kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. O yıllarda toplam nüfusu 1 milyon 200 bin civarında olduğu tahmin edilen İstanbul için bu büyük bir kalabalıktır. Mitinge o tarihte 35 yaşında olan Türk Ocağı üyesi Halide Edip'in kitleye ettirdiği mücadele yemini damgasını vurur.
Fatihlerin, yalnızların, kanunların ülkesi istiklalsiz kalamaz. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Tek bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan, behemahal kurtulacaktır. Milyonlarca kahraman evladının omuzlarında yaşayan aziz ve mübarek vatan. Sen, bu eksiz sayısız kahraman evlatlarında haklı olarak eğilin. Sahibi bulunduğun ateşli, mesuleli Türk gençliği senin fedakar kuruyucularındır. Bu eksiz kahramanların gölgesinde sen ebediyen payidar olacaksın.
Sultanahmet mitinginin görkemi ve mücadeleye davet mesajı işgal güçlerini rahatsız edecek, 25 Mayıs'ta Beyazıt Meydanı ve Beşiktaş'ta yapılacak mitingler engellenecekti. Baskılara rağmen Sultanahmet'te süren mitinglerin sonuncusu 13 Ocak 1920'de yapılır. Nitekim 2 ay sonra da İngiliz ordusu kenti tamamen işgal eder. Mitingler İstanbul ve Anadolu'da uyanışı temin ederken, Mustafa Kemal Paşa da Havza ve Amasya genelgeleriyle kongreler sürecinin yolunu açıyordu. Eş zamanlı olarak Ege bölgesinde Aydın ve Bergama silahlı direniş hareketlerinin merkezi haline geliyordu. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla esen teslimiyet rüzgarı dinmiş, ufukta Kurtuluş Savaşı'nın estireceği fırtına belirmişti. Gelecek bölümle beraber Anadolu'nun farklı noktalarında yeşeren direniş hareketleriyle kurtuluş arayışının Ankara yolculuğuna başlayacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Kurtuluşa giden yol.